Ayrım 14.
Üçümüz birlikte sendeleyerek dışarı çıkıp arabayla eve döndük. Nesim'in çalışma odasındaki büyük başarısız tablolar bizi biraz yatıştırdı. Viski içerek yaşamı sürdürme cesaretimizi topladık. Rusi'nin ağzından tek söz çıkmıyordu. Tek bir söz. 7. Şimdi notların başka bir bölümüne geçiyorum. Baltazar'ın "Böylece Naruz eyleme geçmeye karar verdi" deyip eylem sözcüğünün altını iki kez çizdiği bölüme. Yeşil mürekkeple çiziktirilmiş birkaç sözcüğün imgelemimde canlandırdığı, apaçık gözümün önüne geliveren o sahneyi yeniden çizsem mi? Evet, böylece İskenderiye'nin çok sevdiğim ıssız bir yöresini bir süre düşleyebilirim. Anılarımla dolu olan o kent, yalnızca yazıya geçirilmiş zamanın her istasyonunu işaretleyen büyük adlarla süslenmiş tarihimizin gerilerine doğru değil, aynı zamanda yaşayan şimdinin, deyim yerindeyse kendi çağcıl insanları, soyları arasında ileri geri deviniyor. Dinin ya da bilimin türettiği, yan yana geldikleri zaman yerde kocaman bir deniz anası gibi yatan, bugünkü İskenderiye'yi oluşturan küçük küreler arasında deviniyor. Arkasını tuzlu Mareotis Gölü'nün ay taşı aynasına, onun ötesinde uzanan, şimdi ilk yaz rüzgarlarıyla ipek gibi tozuyup atlas kum tepecikleri oluşturan, bulut kümeleri benzeri değişken biçimli, olağanüstü güzel çölün bitimsizliğine dayamış, önüyse denize uzanan kurşun rengi bir burunda, kentin istemiyle rastlantısal biçimde birleştirilmiş topluluklar çevreden yalıtılmış olarak yaşar. Birbirleriyle ilişkide bulunurlar. Türkler Yahudilerle, Araplar Kıptiler, Suriyeliler, Ermenilerle, İtalyanlar Yunanlılarla. Bir buğday tarlasını rüzgar nasıl dalgalandırırsa, parasal işlemlerin ürpertisi de hepsini öyle dalgalandırır. Törenler, düğünler, sözleşmeler onları birleştiren, ayıran şeylerdir. Ray olukları, kumla dolu eski tramvay yolundaki durak adları bile bu kentin kurucularının unutulmuş adlarını yankılarlar. Ta İskender'den Amr'a kadar buraya ilk ayak basan bütün ölü kaptanların adlarını, etle ateşin, para sevgisiyle gizemciliğin kargaşasının tohumunu atan bütün kurucuların adlarını yankılarlar. Dünyanın başka neresinde böyle bir karışım bulabilirsiniz? Karanlık bastığı, ak kentin parklarının, yapılarının binlerce şamdanı yandığı, radyolar Kafkas ya da Fas müziğinin büyülü, yumuşak ritimlerine ayarlandığı zaman, Afrika'nın boynuzuna demirlenmiş, uyuyan büyük billur bir gemiyi andırır. Elmas, sedef parıltılı ışık çubuklarına benzeyen yansımaları birbirlerine dolanarak savaş gemileriyle dolu limanın yağlı sularına inerler. Alacakaranlıkta kırık bir prizmadan yayılan renklerle benek benek olmuş, yol iz geçmeyen mor bir ormana dönüşebilir. Bir darbukanın takırtılarına ya da bir klarnetin kırıtmalarına uyarak dans eden zencilerin bulunduğu kaba saba kahvelerin, uzun soluk kıyı şeridi çizgisinin üstünde başlayan bir bataklıktaki dev rezene saplarını andıran minareler, çan kuleleri sendeleyerek gün batımının inci göğüne yükselirler. Persevard'ın "Yalnızca düşünmek istediğiniz sayıda gerçeklik vardır" diye yazıyor. İskenderiye'yi büyük bir tutkuyla ama bir sürgünün aşkıyla seven Naruz hep ondan uzak dururdu. Tavşan dudağından utandığı için kent merkezine inmekten, orada eski tanıdıklarla karşılaşmaktan çekinirdi. Hep dış yörelerde dolaşır, kardeşinin iş girişimlerine, mondaniteye yani yüksek sosyete yaşamına adanmış bir hayat yaşadığı büyük, ışıklı merkezine dosdoğru girmeye cesaret edemezdi. Topraklarıyla ilgili bir iş için gelmesi gerekirse at sırtında, her günkü kılığıyla gösterişsizce gelirdi. Üstüne bir takım elbise giyip arabayla gelmeye razı etmek çok güçtü. Ama gene de gerektiğinde, istemeye istemeye de olsa bunu yaptığı da olurdu. Çoğunlukla işleri Nesim aracıyla yerlerdi. Sonra kuşkusuz telefon da vardı. Kendisini bu sevimsiz yolculukların birçoğunu yapmaktan kurtarıyordu. Gene de bir gün kardeşi telefon edip gönderdiği adamların Magzup'tan Jussi'nin çocuğuyla ilgili bir şey öğrenemediklerini söyleyince Naruz birden çok sevindi. Sanki bu iş için artık kendisine kaldığını anlamak onu heyecanlandırmıştı. "Nesim," dedi, "şimdi hangi aydayız?" "Evet, Misra. Pek yakında Sitna Miryam bayramı var, öyle değil mi? Gider onu orada ararım. Bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Nesin boyları üzerine öylesine uzun düşündü ki Navruz hattın kesildiğini sanarak sert sert "Alo, alo" dedi. Nesim hemen yanıtladı. Evet, evet buradayım. Ama düşünüyorum. Çok dikkatli olacaksın, söz mü? Navruz kısık kısık güldükten sonra dikkatli olacağına söz verdi. Ama kardeşine yardım edebilmek düşüncesi onu böyle hep heyecanlandırırdı. İşin tuhafı Rusya'nı falan düşündüğü yoktu. Ya da öğreneceği şeyin onun için ne anlam taşıdığını. O yalnızca hoşlandığı, hayranlık duyduğu, arada Nesim olduğu için hiç düşünmeden yürekten sevdiği, Nesim yoluyla kazandıkları biriydi. Nesim'in Rusya'na yardım edebilmesi için kendisinin Nesim'den yardımlarını esirgememek göreviydi. Ne fazla ne eksik. Sitnavira'nın ikinci günü İskenderiye'nin merkez istasyonunun önündeki alacakaranlıkla gölgelenmiş boz rengi, meydandan yumuşak, acemi, neşeli adımlarla, parmak uçlarında yükselip alçalarak, kollarını sallayarak geçmesinin nedeni buydu. Atını bu Aziz'le ilgili şenliklerin yapıldığı yere, evi çok yakın olan bir marangoz arkadaşının avlusuna bağlamıştı. Sıcak, ağır kokulu bir yaz gecesiydi. Alacakaranlıkla birlikte yanan ışıklar, yaklaşan karanlığa dikenler batmaya başlar, o kocaman hava dökülmüş boş toprak alan önce altın rengine, sonra kahverengiye, parçalanmış kahverengi mukavvaya, daha sonra menekşe rengine dönüşürken o Avrupa kentinin arka perdesi pencere pencere, sokak sokak aydınlanır, sonunda kırılanarak içine binlerce ışıltılı pırlanta yerleştirilmiş bir örümcek ağı görünümünü alırdı. Bir yerlerden deve horultuları, bozlamaları duyuluyor, gecenin ötelerinden ta ona kadar ulaşan müzik sesleri, insan kokuları, onda çocukken ana babasıyla gezdiği panayırın anılarını tazeliyordu. Kırmızı fesi, kirli iş giysileriyle kalabalığın içinde dolaşırken, onlardan değişik biri olarak göze batmaya başlayacağını biliyordu. Bir Hristiyan Kıpti Azizi'nin adına yapılmasına karşın, Sitne Miriam şenliklerine herkes katılır, herkes koşar, hatta Müslüman nüfus bile gelirdi. Çünkü ne de olsa İskenderiye Mısır'dır. Bütün renkler bir arada yaşar. Yağ ve parafin lambalarıyla, lükslerle, maltızlarla, mum ışıklarıyla, iplere dizilmiş renk renk ampullerle, kesik kesik aydınlatılmış kulübeler, tiyatrolar, genel evler, dükkanlar, bütün ilçe her şeyiyle ansızın karanlığın içinden yükseliyordu. Kalabalığın arasına çarçabuk karıştı. Burun deliklerine baharatlı yiyecek, şekerleme, ekşi ter ve yasemin kokuları doluyordu. Kulaklarındaysa yolları üstündeki her kilisenin önünde ağırlaşan kutsal kitaptan parçalar okuyarak ağır ağır şenlik yerine gelen büyük geçit alayının çıkardığı alışagelmiş seslerin arka planını oluşturan homurtular uğulduyordu. Çevresine serpiştirilmiş bütün bu tuhaflıklar, ayı oynatıcılar, akrobatlar, yukarı doğru kaldırıldıkları ağızlarından 2 metre boyunda alev sorguçlar çıkaran ateş yutucular, yırtık giysili rengarenk başlıklı dansçılar, bir yabancının gözüne hoş gelecek ne varsa ona da hoş geliyordu. Çünkü her şey öylesine olağan, kendi yaşamının öylesine ayrılmaz bir parçasıydı. Bir zamanlar küçük bir çocukken yaptığı gibi ışıkların aydınlığına yürüyüp ara sıra durarak panelerdeki tanıdık yüzlerden birine gülümsüyordu. Cicili bicili şeyler giymiş bir sihirbaz, giysisinin kolundan durmadan mendiller çıkarıyordu. Deniz kuşu gibi galli galli, galli galli hup diye bağırarak ağzından 20 küçük canlı civciv çıkardı. Maymun Nalili, başında parlak renkli kağıt şapkasıyla bir keçinin sırtına binmiş, küçük bölmesinden dolaşıyordu. Yolun iki yanında Delta folklorunun ünlü kişilerinin, Abu Zeyd, Antal gibi kahramanlarının, Yunus, Azize gibi aşıklarının, serüvenlerini, aşk öykülerini konu alan parlak, cicili bicili renkli şekerlerden heykelciklerin satıldığı koca barakalar vardı. Ağır ağır amaçsız bir kayıtsızlıkla yürüyor, öykü anlatanları dinlemek ya da hayaletli ışıkta görkemli bir çınar gibi durmuş, 99 kutsal adı ezbere sayan, ünlü kör vaiz Hüseyin'den uğurlu bir tılsım almak için duruyordu. Eskerim oynayanların karanlığın ötesinden gelen düzenli takırtıları, yaklaşan tören alayından birdenbire yükselen yaylım ateşi benzeri tef, darbuka seslerinin Deve derisinden yapılma davulların uzayıp giden, insanın karnında süren gümbürtüleri arasında bir duyulup bir yiten titrek genişsel flüt müziğinin boğuk gürültüsü yanında çok sönük kalıyordu. Geliyorlar, geliyorlar. Karmakarışık bağırışlar yükselirken çocuklar barakaların arasından fare gibi fırlayıp dağıldılar. Dar bir geçitten alçalıp yükselen uzun bir insan kalabalığı karanlığın üstüne sıçramış, gittikçe genişleyen bir ateş yuvarlığı gibi belirip çıktı. Önleri sıra atlayıp sıçrayan akrobatlar, İskenderili cüceler, arkaları sıra yürüyen sancaklı acayip atlı alayıyla gizemli bir ışığın gelgiti arasında bir görünüp bir gözden yiterek çenesi düşük flütlerin, sancılı davulların ya da şenlik yerine doğru ilerleyen özel kılıklı dervişlerin çaldığı teflerin, uzun cinsel boşalma titremelerinin kemirdiği azgın müziğin sağımsal ritmine ayak uydurmuş ilerliyorlardı. Her gırtlaktan al ah, al ah sesleri duyuluyordu. Tezgahların birinden bir şeker kamışı çubuğu alan Naruz, bir yandan çubuğu kemiriyor, bir yandan da kendisini yutmaya gelen kalabalığı izliyordu. İşte Rifia'ya dervişleri. Esrime içinde korların üzerinde yürüyebilir ya da eritilmiş cam içebilir ya da canlı canlı akrep yiyebilir. Dahası aşırı kurulmuş bir zemberek gibi gerçeklik duruncaya, kuşlar gibi sersemleyip soluk soluğa yere yıkılıncaya kadar evrenin dönüşü dansını edebilirler. Alemler, meşaleler, yanan odunlarla dolu kafesli maltızlar, üstlerine kutsal kitaptan parçalar yazılmış büyük kağıt fenerler, İskenderiye gecesinin üstünde bir inip bir kalkarak yalpalayan kıvrıntılar, ışık düzenleri oluşturuyorlardı. Şu anda satış tezgahları geçit alayını melez köpekler gibi çekiştiren, çığlıklar atan izleyicilerle doluydu. Kendi azgın müziğiyle, belki de Kavafi'nin şiirinde Antonius'un ölürken duyduğu müzikle birlikte akın akın gelen kalabalık sonunda büyük maydanın karanlığını yutarak önü ardı olmayan, yerden mantar gibi bitivermiş canlı renkleriyle gökyüzünün kıyılarını koyulaştıran giysilerin, yüzlerin, nesnelerin düzensiz dış çizgilerini genişletmeye başladı. İnsanlar birbirlerini tutuşturuyorlardı. Yıkık duvarların, bağırsakları deşilmiş boş evlerin bulunduğu bu dış bölgenin bir yerinde küçük bir bahçe vardı. Bahçenin içindeki mezar bütün patırtının ne adına koptuğunu gösteriyordu. Dört bir yanda İskenderiye'nin kara insan kalabalığı dalgalanırken burada bir mum ışığının önünde bir Hristiyan azizi için bir Hristiyan duası okunacaktı. Zamanın kutsallaştırıldığı, herkese yaygınlaştırdığı, tarihsel kültürel ilintilerini unutturarak bir mevsime, görünüme adadığı kutlamayı bir düzine inanan, bir düzine din paylaşırdı. Dindar bir ülke için bütün dinler birdir. Müminler cennetlik bir aziz için dualar okurlarken, geri kalan halk kutlamanın çevresine dağılmış panayırda, yalpalayan ışık ve müzik karnavalında eğleniyordu. Bütün bunların arasından Hindistan yolculuğuna çıkacak bir geminin limandaki dolambaçlı seyir yollarından geçmeye çalışırken çaldığı kesik siren sesi ya da yükleme ambarındaki lokomotiflerin düdükleri, birden kentin kendisini, büyük bir entropotun olgunlaşmış isteklerini, güçlerini anımsatan sesleri duyuldu. Her şeyi içinde barındırıyordu gece. Bir darbukanın yutkunma ve şaklama sesleri arasında buraların sert, tiz vurgusuyla şarkı söyleyen bir orospuyu, salıncaklardaki, atlı karıncalardaki, kantar içinde kalmış dönme dolaplardaki çocukların bağırışlarını, nişan tahtalarını, yılan oynatıcıları, hilkat garibelerini, sakallı kadın Zübeyde ile beş ayaklı buzağıyı, büyük çadır tiyatrosunu, tiyatronun önünde taş gibi kımıldamadan durarken göğüs, karın, sırt kaslarının yaz şimşeği kadar aldatıcı titreyişi, zorlanışıyla gövdelerinde inanılmaz bir dalgacıklanma oluşturarak becerilerini sergileyen kas cambazlarını. Sarhoş gibi sağa sola bakarak yürüyen Naruz çok eğleniyor, ayakları kendisini nereye götürürse oraya gidiyordu. Uzun bir koridorun sonunda o kaba mesleklerin tezgahların arkasındaki renkli çadırlarda yerine getiren bir düzine kızın çekiştirmesinden gülerek yakasını kurtardıktan sonra ışıl ışıl aydınlatılmış sünnet çadırlarına geldi. İçlerinde en büyüğü, en renklisi Abdül'ün ustası Mahmut Enayet Allah'ınkiydi. Sünnet töreninden sahneler gösteren soluk renkli yağlı boya, çerçeveli resimlerle süslü çok güzel bir çadırdı. Kapının üst girişinden cam bir kavanoz sarkıyordu. İçi sülük doluydu. Üstadım bu gece kendisi de buradaydı. Kalabalığa uzun uzun konuşmalar yapıyor. Olağan ücreti ödeyemeyecek kadar yoksul müminleri bedava sünnet ettireceğini söylüyordu. Onun koca sesi gümbür gümbür öterken kundura boyacılarının kullandıkları pirinç çerçeveli eski zaman iskemlesinin arkasında iki yardımcısı ellerinde usturalarla hazırda bekliyorlardı. Çadırın içinde koyu renk elbiseli iki yaşlı adam kahvelerini yudumluyorlardı. Sanki bir kongrede iki filolog gibi. İşler kesat gidiyordu. Gelin gelin arının ey müminler diye bağırıp duruyordu yaşlı adam. Baş parmakları eski frakanın yaka devrimlerinin arkasındaydı. Kırmızı fesinin altındaki yüzünden sel gibi ter boşanıyordu. Mahmud'un bir yanında yeğeni oturuyordu. Yağlı bukleleri sırtına kadar inen, gözleriyle dudakları aşırı boyalı, olağanüstü güzel bir erkek orospunun göğsüne dövme yaparken kendinden geçmiş görünüyordu. Biraz ötede asılı duran, göz alıcı renkli cam bir levhaya müşterilerinin seçebileceği desen örnekleri boyanmıştı. Müslümanlar için tümüyle geometrik desenler vardı. Ya da ayetler, ya da bir ant, ya da yalnızca sevilenlerin adları. Küçük küçük dokunuşlarla tıpkı iğne işi yaparmışçasına müşterisinin derisindeki delikleri dolduruyor. Ara sıra sanki bir şaka duymuş gibi gülümseyerek pointiliste noktacı resmini tamamlamaya çalışıyordu. Bir yandan onun üstündeki basamaktan yaşlı en kıdemli kişi olanca sesiyle gelin gelin ey müminler diye haykırmayı sürdürüyordu. Naruz dövme ustasına doğru eğilerek kısık bir sesle bu gece maksup burada mı diye sordu. Adam şaşkınlıkla başını kaldırıp bir an duraksadıktan sonra burada herhalde mezarların orada dedi. Ona teşekkür eden Naruz bir kez daha kalabalık çadırlarına yöneldi. Dar geçitler arasından rastgele yürüyerek aydınlık alanın dış kıyısına vardı. İleride karanlığın bir yerinde eğik hurma ağaçlarının gölgelediği terk edilmiş bir türbe kümesi bulunuyordu. O ünlü din manyağının kuru, korkunç gölgesi işte oradaydı. İpnotizmacı kişiliğinin yıldırımlarını korku içindeki ama aynı zamanda büyülenmiş kalabalığa fırlatıyordu. O göçmüş yüze bakarken Naruz bile titredi. Mum boyayla boyanmış gözlerinden sanki ateş çıkıyordu. İnsan gözüne değil, bir resimli orman canavarının gözlerine benziyordu. Ermiş adam dinleyici halkasına lanetler, küfürler savuruyor, onları etkilemeye çalışırken parmaklarını yumup açıyor, sıkıştırılmış bir ayı gibi bir o yana bir bu yana seyirtiyor, arkasına dönüyor, fırıldıyor, karşısındaki kalabalığı gücüyle büyülemek, önünde titremek için domuz hırıltıları, kükremeler, çığlıklar çıkararak onlara doğru ilerliyor, sonra geri çekiliyordu. Arapların dediği gibi iyi saatindeydi. Cinin gücü bütün gövdesini doldurmuştu. Ermiş kişi hipnotizmayla yere yıktığı, kimileri bağıran, keçi gibi meyleyen, kimileri anıran insanlar adacığının ortasında duruyordu. Ara sıra onlardan birinin üstüne sıçrıyor, çirkin çığlıklar atarak deli gibi kıçına vura vura alanda dolaştırıyor, sonra birden ağzından köpükler saçarak geri dönüp kalabalığın arasına dalıyor, rastgele yakaladığı zavallı bir kurbana bağırmaya başlıyordu. Birini alay ediyorsun ha? Burnundan, kulağından ya da kolundan yakaladığı gibi insanüstü gücüyle yaka paça ortaya sürükleyerek pençelerini hızla adamın üstünde gezdiriyor. Aklının nurunu öldürdükten sonra ayaklarının altında, kumların üzerinde sürülmekte olan kurbanların arasına fırlatıyordu. Zavallıcığın acıma diyen titreyen diz çığlıkları, kendisinden önce büyülenmiş kişilerin anırtıları, baykuş gibi ötüşleri arasında yitip gidiyordu. İnsan onun kişilik gücünün, sanki bir örsten sıçrayan kıvılcımlar gibi, gerilmiş kalabalığın üstüne sıçradığı izlenimine kapılıyordu. Naruz kalabalığın dışındaki karanlığa, bir mezar taşının üzerine oturarak izlemeye başladı. Maksup pençelerini öne doğru uzatarak, ''İblisler, pis herifler!'' diye bağırıyor. Onun saldırıları karşısında kalabalık eğiliyordu. Sen, sen, sen, sen derken sesi korkunç bir kükremeye kadar yükseliyordu. İyi saatinde hiçbir şeyden korkmaz, hiçbir şeye saygı duymazdı. Yeşil sarığına bakılırsa, peygamber soyundan geldiği anlaşılan saygıdeğer görünüşlü bir şeyhi, kalabalığın kıyısından geçerken gören Maksup, birden etekleri uçuşa uçuşa doğruca yaşlı adamın yanına seyirtip bağırdı. Şu olan bir alçak. Yaşlı şey kendisini suçlayan kişiye öfkeyle dönüp onu uyarmaya yeltendi. Ama bağnaz dinci yüzünü kendisine yaklaştırıp korkunç gözlerini dikmişti. Yaşlı şey birden alıklaştı. Başı boynunun üstünde yalpalamaya başladı. Maksut bir bağırışta onu da dört ayak üstüne düşürmüş, ötekilerin arasına fırlatmak üzere domuz gibi hırıldayarak sarığından sürüklemişti. Kutsallığı olan bir kişiye yapılan bu saygısızlığa öfkelenen insanlar "Yeter artık!" diye bağırdılar. Ama Maksup fırıldak gibi geriye dönüp titreyen parmaklarla onların üstüne yürüyerek "Yeter!" diyen kim? Kim o yeter diyen? Diye çığlık çığlığa haykırıyordu. Karabasana benzeyen bu korkunç gizemcinin buyruklarına boyun eğen yaşlı şey ayağa kalkarak tek başına dans etmeye başladı. Kuş sesi gibi ince sesiyle "Allah! Allah!" diye bağırarak İnsan gövdeleriyle dolu adacığın çevresinde sarsak adımlarla dans ederken sesi birden can çekişen bir hayvanın boğuk haykırışına dönüşüyordu. Kalabalıktan "Vazgeç ya Maksup!" sesleri yükseliyordu. Bir iki kez elini yaşlı şeyhin üzerinde ağır ağır dolaştırdıktan sonra korkunç lanetler yağdırarak adamı ite kaka halkanın dışına attı. Adam düşecek gibi oldu ama toparlandı. Büsbütün kendine geldiğinde geçirdiği o deneyimden sonra eskisinden daha kötü görünüyordu. Sarığını düzeltir, üstünü başını silkelerken Naruz yanına yaklaşarak şeyhi selamladıktan sonra Maksub'un adını sordu. Ama şeyh bilmiyordu. "Çok iyi bir adam, bir ermiş, yıllarca çöllerde yapayalnız yaşamış," dedi. Telaşsızca yürüyerek gecenin karanlığında gitti. Naruz mezar taşına geri dönüp oturarak çevresindeki güzellikleri düşünmeye daldı. Bir yandan da panayırın bulanık gürültüsünü az ilerideki bir türbeden gelen kutsal kişilerin tek düze homurtularını yırtarak gecenin içinde hayvanca haykırışları çınlayan Maksup'a yaklaşabileceği anı bekliyordu. Maksup ayaklarının dibindeki hayvan sürüsünü büyüden kurtarıp sanki kazları kovalarmış gibi ellerini çırparak kovaladığı, böylece gösterisini tamamladığı zaman saat epeyce geç olmuştu. Arkalarından lanetler okuyarak bakıyordu. Sonra birden geriye dönüp mezarların arasına yürüdü. Ona karşı zora başvurmaya niyetli olan Naruz, "Çok dikkatli olmalı, gözlerine yakalanmamalıyım," diye düşünüyordu. Kınında gevşetilmiş küçük bir kamadan başka bir şey yoktu yanında. Ağır ağır, kararlı adımlarla onu izlemeye başladı. Ermiş kişi, sanki bir ölümünün taşıyamayacağı kadar ağır, sayısız düşüncenin yükünden beli bükülmüş gibi ağır ağır yürüyordu. Hala hafifçe iniltiler, hıçkırıklar çıkarıyordu. Bir ara dizüstü çöküp homurdanarak yerde süründü. Naruz bütün bunları hazır olda bekleyen bir av köpeği gibi başı bir yana eğik izledi. Sıcak gecenin yarı karanlığında ikisi birlikte şenlik yerinin düzensiz sınırının dışına çıktılar. Sonunda Maksup, şimdiki boş bahçelerin, ıssız evlerin bir zamanlar sınırlarını çevirmiş olan uzun, yıkık bir kerpiç duvara geldi. Panayırın gürültüsü artık çok azalmıştı ama çok yakınlardan bir lokomotif sesi geliyordu. Yarımada biçiminde bir karanlık diliminde yürüyorlardı. Bilinmedik bir çölde göreli uzaklıkları oranlayamayan başıboş iki gezginci gibi. Ama Maksup daha dikleşmiş, inine yaklaşan bir tilkinin canlılığıyla daha hızlı yürümeye başlamıştı. Sonunda kerpiç duvardaki oyuktan içeri süzülerek büyük, ıssız bir avluya girdi. Naruz'u bu yıkık evlerin, tozlu mezarların arasında onun izini yitireceğinden korkuyordu. Bir köşeyi döner dönmez onunla yüz yüze geldi. Karanlıkta büyüyüp 3-4 metreyi bulan boy posuyla bir insan serabına dönüşmüştü. Naruz yavaşça "Ya Maksup, Tanrı'na şükret!" diye fısıldadıktan sonra kamasını gevşeterek yarıya kadar çekti. Ermiş kişinin etki alanına girmek üzere adım attığı sırada ne zaman zora başvurması gerekse hep olduğu gibi korkusunun yerini delice bir sevincin aldığını duyumsadı. Bağnaz dinci önce bir adım geriledi, sonra iki adım daha, birden kendilerini karanlığın kuyusuna sızan bir sokak lambasının ışığının aydınlığında buldular. İkisinin de kafası ışıkta madalyon gibi parlıyordu. Naruz adamın kuşkuyla, belki de korkuyla kollarını dalgıç gibi yukarı kaldırdığını, tarihin kim bilir hangi döneminde bir inek ahırının destek duvarına, yumuşak kerpiçlerin altına dayanak olarak konmuş çürük bir tahta, hatıla dayandığını gördü.